Merhaba, bugünkü derinlemesine dalışımıza hoş geldiniz. Bu kez A. Yağvur Tunalı'nın kaleminden, Nihat Genc'in vefatının hemen ardından yazdığı bir yazıya odaklanıyoruz.
Evet.
Elimizdeki kaynak, Genc'in hayatını, o karmaşık kişiliğini ve mirasını anlamaya çalışıyor aslında. Misyonumuz da, bu çok yönlü figürü ve ölümünün neden bu kadar, nasıl desem, büyük bir yankı uyandırdığını Tunalı'nın gözünden anlamak.
Tunalı'nın yazısı hemen şeyle başlıyor. Çok çarpıcı bir nokta. Ölümün en keskin ayna olması.
Evet, o metafor güçlüydü.
Sanki genç yaşarken tam olarak anlaşılamamış, hani değeri belki tam bilinememiş ama vefatıyla birlikte ona dair ne varsa, birikmiş duygular, belki ifade edilememiş şeyler, sevgi, öfke, hayranlık hepsi birden sanki yüzeye çıkmış gibi.
Cinayetinin pek de kolay olmadığı, hatta yazarın tabiriyle Kemalettin Tuğcu romanları gibi. Hani o acıklı halk hikayeleri vardır ya.
Evet evet, o benzetme önemli. Yani yaşadığı zorlukların derecesini anlatmak için kullanılmış ama asıl ilginç olan Tunalı'ya göre bu zorlukların onu nasıl şekillendirdiği.
Hı hı.
O kabına sığmaz diyor ya Tunalı. Yani enerjisi, fikirleri, tepkileri kolay kolay bir yere sığdırılamayan kişiliğini beslemiş bu zorluklar.
Anladım.
Fakat kritik nokta şu, Tunalı'nın altını çizdiği genç bu zorlukları nefrete değil de bir ideale yöneltmiş. Kendini sürekli geliştirmeye adamış. Okumak, öğrenmek, yazmak bunlar onun için bir varoluş biçimi olmuş adeta. Yani acıyı yıkıma değil, inşaya dönüştürmüş.
Kendi kendini inşa eden bir entelektüel o zaman. Şey detayı da çok ilginçti kaynakta. Çok genç yaşta Ayvaz Gökdemir'in hazırladığı bir ansiklopedi için resim sanatı maddelerini yazması.
Evet, inanılmaz bir detay o. Üstelik hikaye ve romanlarının o meşhur polemik yazılarından, fikir yazılarından önce gelmesi ve sevilmesi de var.
Peki, bu kadar sahacı, yani özgün, yapmacıksız ve dediğin gibi kabına sığmaz birinin siyasetle ilişkisi nasıldı? Kaynak buna nasıl değiniyor?
Kaynak, Genc'in özellikle son 20 yılında bayağı tavizsiz bir siyasi duruş sergilediğini söylüyor. Hatta bu yüzden en yakın dostlarıyla bile ters düşebildiğini anlatıyor.
Hmm.
Hem Erdoğan'a hem de Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştirileri olduğu, hani siyasi pragmatizm yerine hep ilkesel olarak daha iyi bir aday arayışının real politikle pek uyuşmadığı belirtiliyor. Ama Tunalı burada ilginç bir ayrım yapıyor bence.
Nasıl bir ayrım?
Diyor ki bu durum Genç'in siyasi hesaplarından çok onun karakterinden, o ödün vermez mizacından kaynaklanıyor olabilir.
Yani işin özü particilik değil de karakter meselesi olarak mı görülüyor?
Aynen öyle. Hatta kaynak daha da ileri gidiyor. Vefatı sonrası oluşan o şaşırtıcı, geniş kitleli üzüntü ve sahiplenme var ya.
Evet, farklı kesimlerden.
İşte onun temelinde de spesifik siyasi duruşundan çok Genc'in bu sahiciliği ve milleti, hani her kesimi kucaklayan milliyetçilik anlayışı yatıyor olabilir diyor.
İlginç bir yorum.
Tunalı Türk halkının serden geçti tipleri sevdiğini söylüyor. Hani o gözünü budaktan sakınmayan, bir dava uğruna her şeyi göze alan karakterler vardır ya.
Evet, başını ortaya koyan tipler.
İşte Genc'in ölümünün bu sevginin dışa vurulması için bir vesile olduğunu vurguluyor yazar.
Çevresinden gelen tepkilere de değiniliyor sanırım. Özellikle Mümtazer Türkönen'in yazısına bir vurgu vardı.
Evet evet, Türkönen'in yazısı özel olarak ele alınıyor. Çünkü Tunalı'ya göre o yazı sadece eski bir dosta duyulan acıyı değil, aynı zamanda zamanla farklı yollara savrulmuş, belki kırgınlıklar da yaşamış iki insanın arasındaki o karmaşık derin bağı gösteriyor.
Hı hı.
Kaynak bunu bir neslin yaralı kaderi olarak tanımlıyor. Hani ortak ideallerle yola çıkıp sonra yolları ayrılan, incinen kaderler. Bu kişisel tanıklık portreye daha insani bir boyut katıyor tabii.
Ve bu portre sadece siyasi ya da kişisel değil, sanki tarihi bir devamlılık içinde de ele alınıyor, değil mi?
Kesinlikle. Tunalı Genç'i memleket kadar derdi olan biri olarak tanımlıyor. Çok güzel bir ifade bu. Onu Türk edebiyatının ve düşüncesinin köklü damarlarına bağlıyor. Nefi gibi hicivciler, Eşref gibi halkın sesi olanlar, Namık Kemal gibi vatan sevdalıları.
Yani o geleneğin bir parçası olarak görüyor.
Evet, o geleneğin bir devamcısı gibi. Öfkesi de, sevgisi de taşkın, coşkun, asla susmayan, susturulamayan bir ruh.
Bu tavizsizlik anladığım kadarıyla hastalığıyla mücadelesinde bile sürmüş.
Evet, yazarın anlattığı o an çok dokunaklı. Hani genç, halledeceğiz derken bile sesinin titrediğini fark etmiş yazar. O güçlü duruşun ardındaki insani kırılganlığı da gösteriyor bu.
Yenilmeden gitti, diyor yazar onun için. Çok etkileyici. Sanki ancak kendi içindeki bir şeye yenilebilecek bir karakter gibi.
Aynen. Özetle, ay, Yağmur Tunalı'nın bu yazısı bize Nihat Genç'i tek bir etikete, tek bir kalıba sığdırmanın ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Zorluklarla bilenmiş, entelektüel birikimini kendi kendine tırnaklarıyla kazıyarak inşa etmiş, ödün vermez ama samimi, sahici, ülkesinin sorunlarını kendi derdi edinmiş, tutkulu ve evet oldukça karmaşık bir figür.
Ve vefatının yarattığı o büyük etkide Tunalı'ya göre bu sahiciliğe ve temsil ettiği o serden geçti ruhuna duyulan derin bir saygı. Belki de bir özlem.
Kesinlikle.
Peki bütün bunlar üzerine düşününce bir toplumun böyle sivri, sınıflandırması zor figürleri nasıl anlamlandırdığı ilginç değil mi? Özellikle de kayıplarından sonra. Nasıl oluyor da bu kadar farklı ses ortak bir üzüntüde buluşabiliyor? Kaynakta genç için yalnız kendisi olan adam deniyor ya. Tüm sıfatların ötesinde sadece kendisi. Acaba günümüz dünyasında birinin sadece kendisi olması, tüm o etiketlerden, beklentilerden sıyrılıp var olması ne anlama geliyor olabilir? İşte size üzerinde biraz kafa yoracak bir soru bırakalım.